Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Yüce Allah dili sınırsız kudretiyle yarattı ve onun güzelliğini Allah'ı zikretmek ve tesbih etmek kıldı. Kalbi yarattı ve onun güzelliğini şükür kıldı ve insanın bütün uzuvlarını yarattı ve onların güzelliğini ibadet ve sabır olarak kıldı. Ve nihayet düşünceyi yarattı ve onun güzelliğini tefekkür ve düşünmek kıldı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Tefhid-i Mufazzal isimli podcast'te sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Yüce Allah dili sınırsız kudretiyle yarattı. Onun güzelliğini Allah'ı zikretmek, tesbih etmek kıldı. Kalbi yarattı ve onun güzelliğini de şükür kıldı. İnsanın bütün uzuvlarını yarattı. Onların güzelliğini ibadet ve sabır olarak kıldı. Sonra düşünceyi yarattı ve onun güzelliğini de tefekkür ve düşünmek kıldı. Yüce Allah insanın diğer organ ve uzuvlarıyla omuz omuza yaratıcısına ibadetinde ona eşlik etmesi, dünya ve ahiret hakikatlerinin perdelerini kaldırması ve ilahi amacın gayesini ortaya koyması için aklı yarattı. Kur'an-ı Kerim insanları, hayvanların, göklerin, yıldızların, dağların ve yeryüzünün yaratılışına bakmaya ve bunlar üzerinde düşünmeye davet ediyor. Bazen insan bir şeyi görür ama ona dikkat etmez. Herkes bir elmanın ağaçtan düştüğünü birçok kez görmüştür. Hatta belki de kafasına bile düşmüştür. Peki neden sadece Newton elmanın yere düşmesinden yer çekim yasası, evrensel kütle çekim yasası gibi büyük bir bilimsel yasayı keşfetmiştir? Bilmek yeterli değil, bilinenler hakkında düşünmek de gereklidir. Düşünmek, karanlıkta yaratılışın sırlarını keşfedebilen bir lamba gibidir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Allah kullarına akıldan daha hayırlı bir şey vermemiştir. Zira akıllı bir kimsenin uykusu, cahil bir kimsenin uyanık olduğu geceden daha hayırlıdır. Akıllı bir kimsenin evinde oturması, cahil bir kimsenin hac ve cihada yaptığı yolculuktan daha hayırlıdır. Ancak Allah, aklı bütün ümmetinin akıllarından üstün ve mükemmel olmadıkça bir peygamber veya elçi göndermemiştir. Hazreti Peygamber'in torunlarından düşünmeye ve tefekkür etmeye o kadar emredilmiştir ki buna en üstün ibadet denilmiştir. Ehlibeyt imamlarının yedincisi İmam Musa Kazım aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle dinliyoruz: Allah'ın insanlar için iki hücceti vardır. Açık hüccet ve gizli hüccet. Zahiri hüccet, Resuller, Peygamberler ve imamlardır. Batını hüccet ise akıllar ve düşüncelerdir. Bu iki hüccet her zaman birbirini doğrular ve doğrulamaktadır. Tarih boyunca peygamberler her zaman insanların düşünce ve fikirlerini geliştirmeye çalışmışlardır. Zira her devirde ve her dönemde insanların yaptığı hataların çoğu dünyanın gerçek harikalarını düşünmemekten kaynaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim son ilahi peygamberin mucizesi olarak insanları sürekli olarak dünyanın yaratılışı, yıldızların ve gezegenlerin hareketleri, hayvanların ve bitkilerin hayatı gibi konularda düşünmeye davet etmesi olduğunu belirtiyor. Ankebut suresinin 20. ayetinde şöyle buyuruluyor:
Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Sonra Allah ahiret hayatını yaratıp var edecektir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Yine Zariyat suresinin 20 ve 21. ayetinde şöyle buyruluyor:
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? İnsanlar bu apaçık görünen hususlara bakıp üzerinde düşündüklerinde yaratılıştaki unsurların harikalıklarını fark edecekler. Yaratılışın hikmeti, yaratılmış alemdeki düzen ve ahenk, içinde var olan kaderler, bunları düşünen insanlar için hayret ve şaşkınlık uyandıran kaynaklardır. Bu evrende yıldızların zerreye kadar her unsur hikmet ve harikalarla doludur. Fakat insan yavaş yavaş bu evrene alıştıkça her şey onun için normal ve doğal gelmeye başlar. Ve dünyaya dair bu yavaş yavaş edinilen bilgi onun evren hakkında düşünmesini engeller.
Thank you.
Yüce Allah Ali İmran suresinin 190. ayetinde şöyle buyurur.
İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulil elbâb.
Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün peşi sıra, yer değiştirmesinde akıl sahipleri için üzerinde düşünüp bunları yapanın tek ilah olduğu, kulluğun sadece kendisine yapılması gerektiğine dair sonuçlar çıkaracakları ayetler vardır. İslam'da iman ve akıl, akıl ve düşünce her zaman birlikte olmuştur ve birliktedir. Maddi hakikatleri araştırıp inceleyen ilim insanları ve alimler diğerlerine göre imana daha yakındırlar. İnsan düşünerek yaratılışın sırlarını keşfedebilir ve Allah'ı daha iyi tanıyarak kalbinde Allah sevgisini artırabilir. Doğa ve yaratılmış alemin çeşitli tecellileri Allah'ın sonsuz kudret ve ilminin birer tecellisidir. Göklerin, yerin ve insanın yaratılışı da dahil olmak üzere bütün yaratılış hikmetlerle ve inceliklerle doludur. Şüphesiz ki onları bilmek Allah'ı tanımamıza yardımcı olur. Doğayı ve yaratılış hakkında düşünerek Allah'ın kudretini fark ederiz. Varoluşun gerçeklerini keşfetmek, her özgür ve gerçeği arayan insanın doğasıyla öyle yoğrulmuş ki birçok ateist buna inanmıştır. Bunların arasında büyük İngiliz düşünür Anthony Flew vardır. Kendisi 30 yıl boyunca Allah'ın varlığına dair kanıtları eksik sayan ve eleştiren felsefi ateizmin simgesi oldu. Fakat hayatının son yıllarında 50 yıllık felsefi tutumundan vazgeçerek Tanrı var, dünyanın en ünlü ateisti nasıl fikir değiştirdi adlı kitabını yazdı. Flew, moleküller, biyoloji ve genetik alanı yaptığı derin araştırmaların yaratıcının varlığı ve iradesi olmasaydı, dünyanın ve hayatın oluşmayacağına kendisini ikna etmeye çalıştı. Ateizme dinsizlik üzerine birçok kitabın ve yüzlerce makalenin yazarı olan kendisi, yaratıcının varlığı hakkında şöyle diyor. Çalışma ve keşif yoluyla evreni yaradan bir yaradanın varlığını keşfettim. İslam'da ifade edilen yaratan anlayışı benim düşünceme daha yakın. Uzun bir çalışmadan sonra evrenin yaradan tarafından yaratıldığı sonucuna vardım. Ne yazık ki yıllarca dünyada ateist fikirleri yaymakla uğraştım. Bilimi kendisini Allah inancına çağıran bir diğer bilim insanı ise Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nde embriyolog ve profesörü olan Kate Elmore'dur. Birkaç yıl önce bilimsel araştırma yapmak üzere Cid Üniversitesi'ne davet edildi. Bu araştırmanın amacı embriyolojideki yeni bulguların Kur'an ayetleriyle uyumluluğu incelemekti. Kate Moore ilk başta şaşkınlık ve hayret içinde kalarak nasıl olur da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 1400 yıl önce embriyonun ve evrelerin nasıl olduğunu anlatabilirdi. Oysa bilim insanları 30 yıl öncesine kadar bundan habersizdi dedi. Dr. Kate Moore'un şaşkınlığı ayetleri inceledikten sonra hayret ve hayranlığa dönüştü. Ve Kur'an'ın embriyolojik ayetlerinden o kadar etkilendi ki kitabını Kur'an ayetleri ve peygamber hadisleriyle desteklemeye karar verdi. Doktor Moore'un en çok dikkatini çeken ayet Mü'minun suresinin 12 ile 14. ayetleriydi. Bu ayette şöyle buyurulmakta.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
Andolsun biz insanı çamurdan, süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu az bir su meni halinde sağlam bir karargaha ana rahmine yerleştirdik. Ardından nutfeyi döllenmiş yumurta, alakaya, rahimde asılıp beslenen embriyo çevirdik. Sonra o kanı çiğnenmiş bir et parçası mudga olarak yarattık. Sonra o et parçasını kemik olarak yarattık. Sonra da kemiğe et giydirdik. Sonra onu sureti, aklı, duyguları olan bambaşka bir varlık olarak inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Bu ayette cenin alakaya benzetilmektedir. Ve alaka kelimesinin anlamlarından biri de sülüktür. Dr. Kate üniversitenin zooloji bölümüne giderek sülükler üzerinde incelemelerde bulundu ve sülüklerin embriyolara tıpatıp benzediğini fark edince bunların iki resmini kitabında yayınlamaya karar verdi. 1982 yılında Kate Moore'un Kur'an'dan Yeni Öğretilerle yeniden basılan kitabı en iyi tıp kitabı ödülünü aldı. Bu kitap 8 dile çevrildi ve embriyoloji ders kitabı olarak kullanıldı. Doktor Moore'un çalışmaları tıp dünyasını o kadar şaşırttı ki daha detaylı açıklama yapması için 3 kez televizyona çağrıldı. O röportajlarda Kur'an'da insan embriyosunun gelişimiyle ilgili söylenen bazı şeylerin 30 yıl öncesine kadar bilinmediğini vurguladı. Doktor Moore bu yorumların Yüce Allah'tan geldiğinin kendisi için açık olduğunu, zira bu kelimelerin çoğu asırlar sonra keşfedilebildiğinden bu görüş Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğunu ispat etmekte olduğunu açıkladı. Onun Müslüman olması birçok embriyoloji profesörü ve diğerlerinin Kur'an'a yönelip Müslüman olmalarına yol açtı. Düşünmenin zarureti o kadar büyüktür ki Ehl-i Beyt imamlarının altıncısı ve Şiilerin önderi İmam Sadık aleyhisselam bunun önemini ifade ederken şöyle buyurmuştur. Şüpheciler ve kuşkucular yaratılışın sebeplerini ve manalarını anlayamadılar. Ve onların düşünceleri varlıkların yaratılışının hakikatini ve hikmetini kavrayamayınca bilgilerinin yetersizliğinden dolayı her şeyi inkar ettiler ve basiretlerinin zayıflığından dolayı da inkara ve inatçılığa başvurdular. Eşyanın yaratılışını inkar ettiler. Eşyanın yaratılışında bir planlama ve kader sanatının olmadığını, yaratma işinde bir hikmetin, bir planlayıcının ve bir yapıcının bulunmadığını ileri sürdüler. Elbette Allah onların zannettiklerinden çok daha büyüktür. Bunlar dalalet, sapıklık ve şaşkınlıklar içinde sağlam ve güzel, orada en iyi ve en lüks halıların serildiği, her türlü yiyecek, içecek, giyecek ve diğer ihtiyaçların karşılandığı bir eve giren körlere benzerler. Orada her şey hikmet ve kader sayesinde yerli yerindedir. Ama bu köyler bir yandan öbür yana gidiyorlar. Her yeri geziyorlar ama hiçbir şey görmüyorlar. Ne evi ne içindekileri. Hatta belki de içlerinden biri körlüğü sebebiyle kendisine lazım olan ve yerine konulmuş olan bir şeyi bulamayıp onun varlığının hikmetinden habersiz olabilir. Ve öfkelenecek, küsecek, evi ve ev sahibini eleştirecektir. İşte yaratılışta hikmet ve basireti inkar eden bu topluluğun durumu da böyledir. Düşünceleri, nesnelerin yaratılış sebeplerini ve nedenlerini anlayamadığından bu dünyada öylesine kaybolmuşlar ki onun kuvveti, sağlamlığı, iyi planlaması, iyi tasarımı, akıllı ve yaratıcı biri tarafından yaratıldığını kavrayamadılar. Belki de bu gruptan biri bir nesnenin yaratılış hikmetini ve sebebini bilmediği için onu eleştirecek ve inkar edecektir. Tıpkı insanlığın hidayeti için Hazreti Adem'den Zerdüşt ve Buda ve İsa'nın dönemine kadar gelen ilahi peygamberlerin halefi bilen ve kendini onların en üstün ve hatemi olarak bilen ve kendisinin İsa'nın gelişini önceden haber verdiği paraklit olduğunu iddia eden mani gibi. Bu sebeple Allahu Teala'nın kendisine ilim, hidayet ve basiret nimeti verdiği ve yaratılışın işleyişi hakkında derinlemesine düşünmesini sağladığı kimse, kainatın yaratıcısının varlığının kesin deliliyle hikmetin ve güzel yorumun lütfunu anlama ve bu büyük nimet için Rabbine devamlı şükretmesi gerektiğini bilmesi ve ondan bu yolda sebat etmesini ve bereketinin artmasını istemesi gerekir. Yüce Allah şöyle buyurur: Şükredin ki size olan nimetimizi artıralım. Eğer inkar ederseniz şüphesiz azabım çok şiddetlidir. İmam Sadık Aleyhisselam'a göre ilahi hikmet hakkında her türlü şüphe ve kuşkudan emin olmak ve şaşkınlığa düşmemek için ilahi yaratılışı tefekkür etmeli ve yaratılmış olan bütün alemin her şeyi bilen Allah'ın iradesi olduğunu düşünmeliyiz. İşte bu yüzden İmam Sadık Aleyhisselam insanları cahiliye hastalığından kurtarmak için sahabelerinden birine kıymetli bir ilim vermiştir. Bu kıymetli ilim 4 gün zarfında Mufazzal bin Ömer el-Cafi'ye yazdırılmış ve bugün Tefvid-i Mufazzal adlı kitapta elimize ulaşmıştır. Bu kitap İmam Sadık Aleyhisselam'ın o günkü insanlığın keşfetmekten aciz olduğu, hatta bugün bile büyük bilimsel gelişmelere rağmen insanlığın bu bilgilerin bir kısmını kavrayabilmiş bile olmadığı hakikatleri ortaya koyduğu ilahi bilginin büyük bir hazinesidir. Tefvid-i Mufazzal kitabını okuduğumuzda İmam Sadık Aleyhisselam'ın felsefeye ve yaratılış sırlarına tamamen vakıf olduğunu ve gök ile yer arasındaki bütün olguları bildiği için seçkin bir filozof, büyük bir bilim adamı, mahir bir hekim ve uzman bir analist gibi konuştuğunu görürüz. O hasret ilk oturumda İnsanoğlunun yaratılışındaki harikalardan bahsederken, ikinci oturumda ise hayvanların yaratılış harikalarını ele alıyor. Üçüncü oturumda doğanın yaratılış harikalarından, dördüncü oturumda ise zorluklardan ve sıkıntılardan bahsediyor. Ehl-i Beyt'in yaratılış harikalarına dair hadis ve rivayetlerini merak edenlere tanıtmak amacıyla hazırladığımız podcast'te sözünü ettiğimiz konulardan bazılarını yine ele alacağız. Evet arkadaşlar, Tevhid-i Mufazzal isimli podcast serimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehr-i Ramazan el-lezî unzile fîhil Kur'an.
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim kerim. Ramazan rahim rahim. Şehrul ibade, şehrus siyam. Telqa's saade ve telqa'n na'im. Ramazan kerim, Ramazan rahim. شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 23. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
İnsanın birçok sapkınlığı ya işlediği günahların sonucu ya da içinde var olan çirkin özelliklerin ürünüdür. Ancak her iki durumda içinde tevbe nuru parlamadığı müddetçe sonuç sapkınlıktır. İnsanın tevbesini bir an bile ertelememesi ve hemen günahı terk etmesi gerektiğinin sebebi şu ki, insan çoğu zaman günah bataklığına saplanır ve daha sonra bu bataklığın içinden çıkmaz hali olur.
Mübarek Ramazan ayının manevi bereketlerinden biri Kur'an-ı Kerim ile alışmaktır. Özellikle Kadir gecelerinde Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerinin tilavet edilmesi ve üzerinde düşünülmesine sık sık vurgu yapılmıştır. Nitekim bugünün duasında şöyle okumaktayız. Ey Yüce Rabbim, bana cennet kapılarını aç, cehennemin ateş kapılarını kapat ve Kur'an-ı Kerim tilavet etme tevfikini inayet buyur. Ey müminlerin kalplerini huzura kavuşturan Rabbim!
Kur'an-ı Kerim hakikati mübarek Ramazan ayında ve Kadir gecesinde İslam peygamberinin kalbine nazil olduğundan Kur'an-ı Kerim ile Ramazan ayı arasında özel bir ilişki söz konusudur. Öyle ki Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim baharı olarak da adlandırılır. Yani nasıl ki ilkbahar mevsiminde doğa yeniden canlanıyorsa, Kur'an-ı Kerim dostları da bu ayda daha çok bu semavi kitaba yakınlaşır ve onu okumak ve marifini öğrenmekle gönüllerine yeniden hayat kazandırır. Mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim ile alışma ayında bizler de içimizde Kur'an-ı Kerim ile alışma duygusunu geliştirmeli ve onunla sıkı bir ilişki kurmaya çalışmalıyız. Zira Kur'an-ı Kerim insanı insan eden en mükemmel kitaptır ve insanları saadete erdirmek için en mükemmel programları içerir. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın kelamıdır ve ona amel etmek hiç kuşkusuz dünya ahiret saadetimize ve kurtuluşumuza vesile olur. Ne zaman Kur'an-ı Kerim'i tanıyacak olursak ve onu nazil edenin azametini idrak ederek muhtevasını anlarsak, ardından büyük bir aşkla onunla fikri ve pratik irtibat kuracak olursak, o zaman Kur'an-ı Kerim ile alıştığımızı iddia edebiliriz.
Arapça alışma anlamına gelen üns sözcüğü bir şeye alışmak ve hemdem olmak demektir. Örneğin bir bebek anasının göğsüne alışmıştır veya hakiki arif Allah ve kelamı ile alışan ve hemdem olan kimsedir. Hakiki üns kavramı büyük ve kopmaz bir aşk ve sevgi ile sevdiğimiz şeyle hemdem olmaktır ve insanı sevdiği şeyle sıkı sıkıya bağlar. Allah ve kelamı ile böyle bir üns, evliyaların özelliğidir.
Neşubillah adlı kitapta Kur'an-ı Kerim'i tanımak ve emirlerine uymak hakkında birçok açıklama yapılmış ve vurgulamıştır. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam 139 sayılı hutbesinde şöyle buyurmakta: takvalı insanlar Kur'an-ı Kerim'i bir bir ve üzerinde düşünerek kıraat eden ve derdinin dermanını onda arayan kimselerdir. Bu insanlar ne zaman içinde teşvik olan bir ayetle karşılaşacak olurlarsa büyük bir ilgiyle ona yönelir ve tüm kalbi ve ruhu ile onun üzerinde odaklanır ve sürekli ona uyar ve ne zaman içinde bir ikaz olan ayetle karşılaşırlarsa gönül kulaklarını o ikazı dinlemek için açarlar.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak verelim. Bugün sizler için Rum suresinin 10. ayetini seçtik. Ayette şöyle buyurulmakta:
Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذ۪ينَ أَسَاءُ السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ
Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan sayarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların akıbetleri pek fena oldu.
Bu ayet günahların insanı doğru yoldan uzaklaştırdığını beyan etmek istiyor. Bazı Müslümanlar iman etmişti fakat bir anlık gaflet yüzünden günaha yöneldi ve hak yolundan uzaklaştı. Doğru yoldan sapmak çok tehlikeli bir durumdur. Bu sapma ilken her ne kadar ufak da olsa zamanla bu açı genişler ve ilerledikçe de doğru yoldan daha çok uzaklaşılır. Öyle ki hatta ilahi ayetleri tekzip etme noktasına kadar ilerleyebilir. Hadislerde belirtildiği üzere insan bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir leke oluşur ve tevbe edince de silinir. Ancak eğer bu günahına yenisini eklerse kara leke büyük ve kalbini sarar ve bundan sonra bir daha iflah olmaz. İnsanın birçok sapkınlığı ya işlediği günahların sonucu ya da içinde var olan çirkin özelliklerin ürünüdür. Ancak her iki durumda içinde tevbe nuru parlamadığı müddetçe sonuç sapkınlıktır. İnsanın tevbesini bir an bile ertelememesi ve hemen günaha terk etmesi gerektiğinin sebebi şu ki insan çoğu zaman günah bataklığına saplanır ve daha sonra bu bataklığın içinden çıkamaz olur.
Thank you.
Nice insanlar yolun başında, hak cephesinde yer almıştı. Ancak zamanla yavaş yavaş batıla doğru sapmaya başladı. Nitekim Hazreti Ali aleyhisselam bir zamanlar İslam peygamberi ile aynı safta çarpışan, fakat o hazretten sonra bir savaşta ölen birinin kılıcı hakkında şöyle buyurmuştur: "Bu kılıç nice günlerde ve nice savaşlarda Resulullah'ın yüzünden keder tozunu sildi. Bu kılıç Müslümanların halifesi Ali bin Ebu Talib'in yüzüne çekildi."
Bu ayetten anlaşılan bir başka nokta da şu ki, Allah'ın ayetlerini yalan sayarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların akıbetleri pek fena oldu. Yani hedeflerine ulaşmak için kötü araç gereçleri kullananların sonu en kötü son olacağını buyuruyor. Bu durum doğru algılandığı takdirde uyanıklık kavramı da üzerinde bir kez daha düşünmemize vesile olacak. Acaba başkalarının hakkından kendi çıkarları uğruna yararlanan biri uyanık mıdır? Ya da hiç kimsenin hakkı üzerinde olmasını istemeyen kimse kendi hakkından vazgeçmesi uyanıklık mıdır? Ve ayette yer alan son nokta, başkaları ile alay etmenin kafirlerin ve enbiyayı inkar edenlerin özelliği oluşur. O zaman her Müslüman bir konuya inanmadığı takdirde onu alay konusu etmemeye ve mantıklı bir cevap veya gerekçe göstermeye çalışması gerekir ve eğer doğru bir delil bulduysa o konuyu kabul etmesi, aksi takdirde uygun bir dil ve edebiyatla reddetmesi gerekir.
Değerli dinleyiciler, şimdi sohbetimizin 3. ve son bölümünde yine İslam'ı mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak verelim. Bilindiği üzere mübarek Ramazan ayında uzun süre yememek ve içmemek ağzın kötü kokmasına sebebiyet veriyor. Bu konu özellikle gençler arasında sosyal bir sorun olarak gündeme geliyor ve başkaları ile iletişim kurmakta sorun yarattığı için olumsuz psikolojik tesirleri oluyor. Gerçi Ramazan ayı içinde barındırdığı bereketler ve insanların kalbinde ve ruhunda yaptığı değişimler yüzünden büyük bir değer taşımaktadır. Ve Yüce Allah kulları ona itaat ettiği için oruçlu insanın ağzının kötü kokusunu mis kokusu olarak tabir etmiş ve hoş koku olduğunu buyurmuştur. İslam peygamberi de şöyle buyurur: "Mübarek Ramazan ayında oruçlu insanın ağzının kötü kokusu, Yüce Allah katında mis kokusundan daha değerlidir."
Buna karşın bazı beslenme tavsiyelerine uymakla ağzın kötü kokmasını önlemek mümkün. Diş hekimi Hayriyan, dişlerin arasında kalan yemekler, sigara tüketmek, bazı ilaçların alınması ve sarımsak gibi bazı besin maddeleri ağzın kötü kokmasına sebep olabildiğini belirterek şöyle diyor: "İnsan aç kalınca ağzı kötü kokabilir. Şöyle ki uzun süre yememek ve içmemek yüzünden vücuttaki su oranı düşer ve ağızdaki salgı bezleri çalışmadığı için ağızda kötü koku oluşur. Yine gıda maddelerini çiğnememek ağzın kötü kokmasına yol açabilir. Zira çiğnemek gıda maddelerinin dişlerle temas etmesini sağlar ve bu da dişlerin üzerine yerleşen mikropları yok eder ve sonuçta ağzın kötü kokusu bertaraf olur." Doktor Hayriyan Ramazan ayında ağzın kötü kokmasını hafifletmek için şu tavsiyede bulunuyor: "Ağzın kötü kokmasını önlemek için atılacak ilk adım dişlerdeki çürüklükleri gidermek ve daha sonra da dişlerin arasında gıda maddelerinin kalmamasına özen göstermek ve dilin yüzeyine de fırçalamaktır."
Beslenme uzmanları da bu konuda şu tavsiyelerde bulunuyor: nane özünü veya nane suyunu yatmadan önce ve sahurdan hemen sonra tüketmek ağzın kötü kokusunu önlemekte etkilidir. Bundan başka nane özü sindirim sisteminde bazı sıkıntıların giderilmesinde de etkilidir. Ramazan ayında iftardan sahura kadar geçen sürede bol su ve taze meyve tüketmek, baharatlı ve yağlı yemekler, kahve ve sarımsak ve soğan gibi kokulu besin maddeleri ve bol etli yemekler ve sigara tüketmekten kaçınmak da ağzın kötü kokmasının hafifletilmesine katkısı olan durumlardır.
Peynir bol fosfat içeren bir besin maddesidir ve Ramazan ayında bol bol tüketilmesi tavsiye edilir. Peynir ayrıca kalsiyum zengini bir besin maddesidir ve ağzın kurumasını engeller. Ramazan ayında vücudun ihtiyaç duyduğu C vitamini de portakal ve kavun gibi meyvelerle karşılanmalıdır. Bundan başka bakterilerin gelişmesini engellemek için bol bol taze meyve tüketmek gerekir ki bu da ağzın kötü kokmasını engelleyen etkenlerden biridir.
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sizler için hazırlamış olduğumuz Allah'ın Ayı Ramazan isimli programımızın bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu mübarek ayda dua ve ibadetlerinizin Hak Teala katında kabul görmesini niyaz ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Bugünkü sohbetimizde dünyada orantısız su dağılımı sebepleri ve sonuçlarına değinmek istiyoruz.
Bilindiği üzere dünyada ve hatta ülkeler içinde su kaynaklarının orantısız dağılımı bir yandan ve diğer yandan da son 10 yıllarda yağış oranının azalması genelde çeşitli ve farklı iklimlere sahip geniş yüzölçümü olan ülkelerin kurak ve sıcak bölgelerinde su temini için daha fazla suyu olan verimli bölgelerinden yardım almalarına sebep olmuştur. Tabii ki bu çalışmalar halk ve yönetim için yüksek masraflara da mal oluyor. Havzalar arası transfer, interbasın transfer aslında insanoğlu tarafından inşa edilen ve suyu verimli bir bölgeden daha az suyu olan bölgeye transfer eden projelerdir. Bu gibi projelerin genel amacının hedef bölgede geçici olarak su sorununu çözmektir. Buna rağmen çeşitli ülkelerde gerçekleşen havzalar arası transfer projelerini gözden geçirmek, benzer projelerin değerlendirilmesi negatif ve pozitif yönlerini ele almak için yararlı olabilir.
Yapılan incelemeler su transfer projelerinin en çok 19. yüzyılda yapıldığını ve farklı amaçlar için gerçekleştiğini gösteriyor. Söz konusu dönemde içme suyu, tarımda sulama, enerji üretimi ve çevre hedefleri ise hükümetlerin bu projelerden amaçladıkları hedeflerdi. Bu projelerden bazılarını gözden geçirmek ise onların bir nebze yararlı veya amatörce olduğunu gösterecektir. Geniş coğrafyaya sahip Çin, yoğun şekilde su sorunu yaşayan ülkelerden biridir. Çin'in tatlı su kaynakları kişi başına yaklaşık 2000 metreküp olarak dünya ortalamasının üçte biri kadardır.
HSBC Bankası ve Çin Su Risk Danışmanlığı şirketinin bildirdiğine göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık %45'i su sıkıntısı yaşayan illerden sağlanırken ülke nüfusunun yaklaşık %25'i yani yaklaşık 300 milyon kişi sağlıksız su kullanıyor. Soruna çözüm için ilk kez Mao Zedong 1952 yılında ülkenin güneyinden su borç alınmasını önerdi. Çin'in güneyinden kuzeyine su transferi nedenlerinden ülkede su ve toprağın dengesiz dağılımı, öyle ki güney bölgesi bol ve uygun su nedeniyle verimli topraklara sahipti. Kuzey bölgede yeraltı su seviyesinin düşmesi ve sondaj ile pompalama masraflarının artması, toprak çökmesi, tarım ürünlerinin azalması ve içme suların kirlenmesine değinebiliriz.
Gerçi Mao'nun önerisi ancak 50 yıl sonra gerçekleşti. 10 Aralık 2002'de Kuzeyden Güney'e Su Kanalı projesi SNWDO'nun ilk etabı gerçekleşti. Projenin nihai hedefi ise yılda 8,44 milyon metreküp suyu aktarmıştır. Bu ise Thames Nehri'nden daha fazla su demektir. Söz konusu altyapı projesi ise dünyanın en uzun kanalı, nehir yatağı altında döşenen boru hatları, dep sulama kanalı ve güçlü pompaj istasyonlarıdır. Fakat bu projede kendine has sorunları da vardır ve yaklaşık 500,000 insanın evinden olması ve göç etmesine sebep oldu. Proje 60 milyar dolardan daha fazla bir rakama mal olurken 2000'li yılında bitene kadar Çin hükümeti için daha fazla masraf çıkartılması bekleniyordu. Suyun hem nadir bulunan hem de ülke çapında orantısız şekilde dağılmış olan Güney Afrika şimdiye dek neredeyse mevcut kaynaklarının yarısını tüketmiştir. Kişi başına yıllık su tüketim miktarı 1200 metreküp iken bu ülke su kriziyle karşı karşıyadır.
Tahran Radyosu.
Ülkede siyasi değişiklikler ve kaynak eksikliği Güney Afrika yönetimini su yönetimi için yeni bir yola giderek özellikle birçok ülkenin ilgisini çeken su havzaları arasında su transferi yoluna girmesine sebep oldu. Güney Afrika'nın doğal kaynaklara dayalı ekonomi ve sosyal kalkınmanın tarihi modeli su havzaları arasında su aktarımı sisteminin gelişmesine sebep oldu. 1998 yılında Lesotho yüksekliklerinden su aktarma projesinin ilk etabı başladı. Ardından diğer iki muazzam proje göletler arasında su aktarmaya başladı. Fakat hem tarım hem kentsel kullanımda suyun randımanı nispeten düşüktü. Bu proje dünyada su transferinde en büyük su projelerinden biri sayılır ve aslında her iki ülke için de kazan kazan projesidir. Güney Afrika zengin ve susuz, Lesotho ise fakir fakat zengin su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bu yüzden Afrika kıtasının başlıca sanayi gücü sayılan Güney Afrika, sanayinin ön koşullarından biri olan suyun temin edilmesi için komşusundan yardım alırken diğer yandan da dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Lesotho söz konusu ortak projede su satış hakkını kullanarak kendine mali kaynak sağlamış oldu.
Libya, Afrika'nın kuzeyinde geniş bir ülke olmasına rağmen daimi olan hiçbir nehre sahip değil. Yoğun yağışların ardından kuru çöllerde seller akar. Bu da dönemseldir ve bazı bölgelerde yılda bir kez bile yaşanmayabilir. Ülke coğrafyasının sadece %5'ini yıllık 100 milimetreden fazla yağış aldığı için Libya dünyanın en kurak ülkelerinden sayılır. Bu yüzden 1983 yılında büyük insan yapımı nehir projesi hayata geçirmek için düğmeye basıldı. Söz konusu proje yeraltı su kaynaklarından günlük 5 milyon metreküpten fazla su istihraç ederek mega borular ağı ile ülkenin çeşitli bölgelerine su taşıyor. Fakat çevre uzmanları pompalama işleminin devam etmesiyle su kaynaklarının 60 ila 100 yılda tamamen boşalacağını savunuyorlar.
Hindistan ise 1 milyar 300 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın yaklaşık %20'lik nüfusuna sahiptir. Fakat dünyada tatlı suların sadece %4'ünü mülkiyetinde bulunduruyor. Hindistan'da nüfus artışı ile bu ülkenin ciddi su sorunu yaşama tehlikesi bulunuyor. Bu yüzden Hindistan yetkilileri ülkede büyük nehirlerin suyunun bir kısmını ülkenin su sıkıntısı çeken bölgelere aktarmayı düşünüyorlar. Son yıllarda Hindistan yetkilileri Himalaya dağlarının Tenri barajında büyük bir boru hattı ile Ganj nehrinin suyunu mega kenti Delhi'ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu proje boru hatları ve kanalların döşenmesi ve büyük nehirler üzerine mega barajları birbirine bağlayarak çeşitli bölgelere su transferini içeren bir projenin bir bölümüdür. Söz konusu akıllara durgunluk veren muazzam projenin maliyeti ülkenin eğitim masraflarının 200 ve vergi gelirlerinin 3 katıdır. Su transferi alanında gerçekleşen diğer büyük ve önemli proje ise eski Sovyetler Birliği'nde yapıldı. Bu projede daha önce Aral Gölü'ne akan Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin yatakları değiştirilerek Karakum Çölü'ne yönlendirildi. Söz konusu proje ilk etapta kuru topraklar ve üretimin artmasına neden oldu. Fakat giderek bölge için büyük bir soruna dönüştü. Öyle ki dünyanın en büyük 4. gölü olan Aral hacminin %80'ini kaybetti. Ve Aral Gölü'nün limanları kurudu, balıkçıları da işsiz kaldı. Pamuk tarlaları iklim değişikliği sonucu kurudu, geriye 36 bin kilometre karelik tuzlu yatak kaldı. Gölün tuz oranı 4 katına çıktı ve ekosistemdeki canlılar telef oldu. Geriye kalan mineraller, tarım ilaçları ve tarımdan geriye kalan diğer kimyasallar rüzgarın etkisiyle kilometrelerce savruldu. Bu maddeler toprağın verimsizleşmesine sebep olurken insanlarda solunum sorunları, kalp ve silikozis hastalıklara neden oldu. Buna ilaveten kısırlık oranını %30 artırdı, zihinsel engelli çocuk sayısını yükseltti, kansızlık gibi hastalıkların bölgede baş göstermesine neden oldu.
UNESCO'nun bölgede çevre raporuna göre bu bölge dünyada en yüksek bebek ölüm oranına sahiptir. Böylece bir zamanlar dünyanın 4. büyük gölü olan Aral'dan acı tuzlu bir göle geriye kaldı. Mega ölçülerle boru hatları ile ihtiyaç olan suyun temelinde geleneksel yöntemler Amerika'da su toplama, depolama ve taşımanın karmaşık projelerin bir parçasıdır. 1930'lu yıllarda Kaliforniya, Arizona ve Utah eyaletleri ortaklaşa Colorado nehrinin suyunu taşımak için muazzam boru hattı projesini başlattılar. Bu konu Owens Gölü'nün koruması ve Owens Vadisi'nde insan yerleşimlerini yok etti. Bu mesele ise büyük çevre facialarına ve Colorado Delta bataklık bölgesinin yok olmasına da yol açtı. Bill Trampson, Colorado projesi su intikalinde başarılı projelerden sayılır. Zira Amerika'nın neredeyse kurak eyaletlerinden biri olan Colorado su sorununu çözebildi. CBT projesi suyu Rocky dağlarından toplayarak bölgenin doğusuna intikal ettirmeyi başardı. Tarım mallarında kullanılmak üzere taşınan su projesi 1938-1957 yıllarında gerçekleşti ve 30 kentin ihtiyacı olan suyu karşılayabildi.
Mevcut olan tüm bu başarılı ve başarısız proje nedeniyle araştırmacılar boru hatları ile su transferi projelerinin araştırma yapılmadan ve geleceği dikkate alınmadan benzer projelerin gerçekleşmemesi gerektiğini vurguluyorlar.
Şikolumanov 2012 yılında su transferi hakkında araştırmasına dayanarak 2020 yılının sonuna kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1250 milyon metreküp suyun taşınacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalar düzensiz oranda dağılan kalabalık ülkelerde talebin artması ile su taşınma projelerinin gelişeceği tahmin ediliyor. Fakat Kanada, Rusya, Mısır, Türkiye, Amerika ve İspanya gibi önceki su taşıma projelerinin başarısız kalması nedeniyle hükümet ve halkın benzer projelere ilgisi azalmıştır. Fakat buna rağmen Asya ve Pasifik'lerde gelişmekte olan ülkelerde su taşıma projeleri artmaktadır. Hali hazırda su taşıma düşüncesinin gelişmesi su döngüsünde dengenin sağlanmasından çok başlangıç ve varış noktasında hissedilen bir dengesizlik oluşturur. Bu yüzden benzer projelerin gerçekleşmesinden önce gerekli incelemelerin muhakkak yapılması büyük önem taşıyor.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İman Nuru. Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Belçikalı yeni Müslüman Friedrich van Ormer şöyle diyor: "Geleceği çok iyi ve aydın görüyorum. Dünya halkı İslam'a yöneliyor ve İslami uyanış dalgası ile birlikte bu yönelişin daha da arttığı anlaşılıyor. Biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna inanıyoruz. O zaman geleceğe bakışımız aydın ve müsbettir. Bu durum hiç kuşkusuz bizim İslam'a karşı sorumluluklarımızı da artırıyor. İslam dininde gençlerin hakkında ve gençlik gibi değerli fırsatın doğru kullanılmasına sık sık vurgu yapılmıştır. Özellikle gençler ve ergenler genellikle hakikati benimsemeleri için saf ve temiz kalpleri vardır. Kuru ve mantıksız bağnazlıklardan uzaktır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur: "Sizi gençlere iyi davranmaya tavsiye ediyorum. Zira onların daha narin kalpleri vardır. Gerçekten de Rabbim beni müjdeleyici ve uyarıcı olarak görevlendirdiğinden gençler benimle ahit bağladı ve ihtiyarlar bana muhalefet etti." Asr-ı Saadet tarihine bakıldığında da pak kalpli ve coşkulu gençlerin İslam'ın ilerlemesinde önemli rol ifa ettikleri anlaşılıyor. Nitekim İslam'ın ilk günlerinde en çok gençler, hatta ergenler hakikat ve aydınlığı bulmak üzere o dönemin karanlık ve hurafe dolu ortamında İslam dinini benimsediler. Friedrich von Ormer, Allah'ı arayan, fıtratı, onu çok çabuk ve henüz 16 yaşındayken İslam gibi aydın ve ilerici dine yönelten yeni Müslümanlardan biridir. Gerçekte Friedrich'in yaşamında boşluk ve kimliksizlik duygusu onu dünya ve varlık alemi hakkında sorularına cevap veren ve ruhi ihtiyaçlarını karşılayan bir dini aramaya yöneltti. Bu arada Friedrich'in yaşadığı yerin Müslümanların yaşadığı semte yakın olması yavaş yavaş İslam dini ile tanışmasına ve sonunda da Müslüman olmasına vesile oldu. Bu arada Friedrich von Ormer dinini değiştirmekle ailesine pek fazla sıkıntı çekmedi. Friedrich şöyle diyor: "Babam dinsizdi ama annem Hristiyan sayılır. Bir de ağabeyim var. O da sözde Hristiyan ama pratikte Hristiyan sayılmaz. Dolayısıyla Müslüman olduğumda fazla sıkıntı ile karşılaşmadım. Zira fazla tepki vermediler. Daha sonraları hatta sevindiler. Zira İslam ahkamına göre ailemin hürmetini koruyordum." Yeni yeni Müslüman olan insanların ailelerinin ilgisini çekmekte başarılı olmalarının bir etkeni İslam taalimine göre ailelerine ve yakınlarına, özellikle de ebeveynlerine saygı göstermeleridir. Kuşkusuz İslam dini benimsemek, Friedrich'in bu dini tam olarak öğrenmesi ve yüce taalimi ile tanışmasının başlangıcıydı. Zira Friedrich henüz bu semavi dinin tealimini pek bilmiyordu. Bu yüzden Belçikalı genç Müslüman Friedrich, işin başında sapkın Vahhabi tarikatının propagandalarından etkilenerek bu tarikata yöneldi. Ancak bir süre sonra Vahhabilerin sapkın ve bağnaz inançları Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin siyeriyle büyük çelişki arz ettiğini fark etti.
Tahran Radyosu.
Günlerden bir gün Friedrich'in arkadaşlarından biri ona İslam peygamberinin pak ehli beyti hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu. Friedrich de bu konuda bilgisi olmadığını söyledi. Friedrich bu maceranın devamını şöyle anlatıyor: "Merak ettim. Bu yüzden kitapçıya gittim ve Şia mezhebi hakkında daha fazla öğrenmek istedim. Bu yüzden benim Şia mezhebi hakkında tüm bilgilerimin araştırma temeline dayandığını söyleyebilirim." Böylece bundan sonra Belçikalı yeni Müslüman Friedrich, yaşamında İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti hakkında yeni bir araştırma dönemine başlıyor. Sonunda Friedrich'in Şia olması ile sonuçlanıyor. Friedrich bundan sonra kendine Said adını veriyor. Friedrich şöyle anlatıyor: "Batı dünyasında, özellikle de Belçika'da Vahabilerin propagandaları oldukça geniş, kandırıcı ve şatafatlıdır." Friedrich bu konuyu şöyle anlatıyor: "Vahabiler mali ve propaganda bakımından Suudi Arabistan tarafından çok destekleniyor. Onlar hatta halkın arasında bedava kitap dağıtıyor ve Vahabiliği hakiki İslam gibi tanıtmaya çalışıyor." Gerçekte sapkın Vahabiler, Hristiyan misyonerleri taklit ederek muhtaç insanlara maddi mali yardımlarda bulunuyor ve bu şekilde onları batıl inançlarına çekmeye çalışıyorlar. Oysa batıl inancı para ve saptırıcı propagandalarla uzun süre korumanın mümkün olmadığı kesin bir gerçektir. Bu süreçte ilginç olan nokta ise batılı devletlerin de doğrudan ve dolaylı bir şekilde Vahabilerin faaliyetlerine destek vermeleridir. Bu konuda Said, sapkın Vahabilerle Şiaların propaganda faaliyetlerini karşılaştırarak şöyle diyor. Belçika'da Şia Müslümanların bir konferansta veya herhangi bir etkinlikte istedikleri her şeyi söyleyemiyor veya İmam Hümeyni ve hakiki İslam hakkında konuşamıyor. Ancak Vahabilerin propaganda şartları açıktır. Vahabilerin büyük merkezleri var. Öyle ki herkesi şaşırtıyor. Batılılar bir yandan Vahabiler bağnaz ve tehlikeli diyor, diğer yandan hükümet onların faaliyetlerini engellemiyor ve çok rahat propaganda yapıyorlar. Bu durum Vahabilerin desteklendiklerini gösteriyor. Kuşkusuz batılı devletlerin bağnaz ve kuru kafalı Vahabilere destekleri yeni bir konu değildir. İngiltere Devleti Arabistan'da Suud Hanedanı'nın iktidarı ele geçirmesinde anahtar rol ifa etti. O günden bu yana da bu despot hanedan başta Amerika olmak üzere batılı devletlerce desteklendi. Batılı devletlerin Suriye'de Vahabi teröristlere çok yönlü destekleri bu devletlerin sapkın Vahabilerle hiçbir sorunları olmadığını üstelik Batılı devletlerin İslam dini karalamalarına malzeme oluşturduklarını gösteriyor. Vahabi tarikatının batı dünyasında propagandaları ile ilgili ilginç bir konuda bu zümrenin ancak Vahabi olacak insanları Müslüman yapmak istemeleridir. Başka bir ifadeyle Vahabiler kendilerinden başka hiç kimseyi Müslüman kabul etmiyor. Bu konuda Friedrich'in başına gelen macera gerçekten aydınlatıcı ve ibret vericidir. Friedrich, Şia mezhebini seçtikten sonra bilgisini artırmak için Şeyh Abdullah Dahduh adında bilgi bir alimin derslerine katılıyordu. Şeyh Dahduh, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İmam Rıza Aleyhisselam'ın İslami merkezi ve caminin kurucusuydu. O güne kadar birçok genci İslam dinine cezbetmişti. Ancak bu Şia alimin aydınlatıcı faaliyetleri bağnaz ve sapkın Vahabilerin hoşuna gidecek bir durum değildi. Zira Vahabiler kendi batıl inançlarından başka hiçbir inanca tahammül edemiyorlardı. 13 Mart 2012'de birkaç bağnaz Vahabi Brüksel'de İmam Rıza Aleyhisselam camiini kundakladı. Ve Şeyh Dahduh yangını söndürmeye çalışırken onu balta ile barbarca şehit ettiler. Said Ormer bu korkunç cinayet hakkında şöyle diyor. Ben o şehidin talebelerinden biriydim. Gerçekte iyi ve büyük bir alimdi. Biz salı ve pazar günleri derslere katılıyorduk. Şehadeti Belçikalı Müslümanlar için büyük bir kayıptı. Buna karşın Said Ormer, Şeyh Dahduh'un şehadetinin Belçika'da Müslüman topluluğu arasında etkisi hakkında şöyle diyor. Şeyh Dahduh'un şehadeti çok olumlu sonuçlar doğurdu. Mazlumane bir şekilde kanı akıtılan bir şehidin kanı faydasız olamaz. O maceradan sonra Şia ve Sünni Müslümanların ilişkileri iyileşti ve birlik oldular. Zira halk da neden bu kadar iyi olan bir insan o şekilde ve mazlumane şehit edildi diye sormaya başlamıştı. Bu olay Belçika'da İslam'a eğilimin artmasına vesile oldu. Müzik Said Ömer, Ehl-i Beyt ve Şia hakkında tebliğ faaliyetleri yeterli olmadığını, bunun için de tebliğ merkezleri de az olduğunu belirtiyor. Said bu konuyu şöyle açıklıyor. Şia hakkında araştırma yapmak için kitapçıya gittiğimizde Allame Musevilari ve Üstad Mutahhari'nin kitaplarından bazılarından başka Şia'nın büyüklerinden pek fazla kitap bulamıyoruz. Bence çeviriler arttırılmalı ve Ayetullah Cevadi Amuli gibi alimlerin eserleri sade ve akıcı bir dille çevrilmeli, dini iyi kaynaklar olarak başka ülkelerin de halkına sunmalıdırlar. Belçikalı yeni Müslüman Said Ömer, halkın Şia'nın ilerici inançları hakkında bilgilenmeleri için bizzat harekete geçmiş ve daha başka kitapları bu mezhebi tanıtmak için tercüme etmeye çalışmıştır. Said bu konuda şöyle diyor. Bir arkadaşla Allame Tabatabai ve Cevadi Amuli'nin kitaplarını felsefi ve fikri bir atmosferde çevirmeye karar verdik. Zira Belçika'nın kültürünü biliyoruz. Said Ömer, Vahabilerin engellemelerinden başka Belçika medyasının İslam karşıtı propagandası ile de karşı karşıya bulunmaktaydı. Said bu konuda şöyle diyor. Televizyon kanallarında İslam karşıtı film ve program çok fazla. 11 Eylül filmi ya da teröristlerin hakkında hazırlanan ve İslam'ın adına mal edilen filmler gibi. Medya şiddetli bir şekilde halkın beynini yıkamaya çalışıyor. Dolayısıyla Belçika gibi bir yandan İslam hakkında yoğun propaganda yapılan, diğer yandan Vahabiler de propagandaları ile İslam'ın imajını zedeleyen ülkelerde hakiki İslam'ı tanıtmak çok zor bir iştir. Ancak buna karşın Said Ömer İslam'ı tebliğ etmekten umudunu kesmiş değil. Zira İslam dini mantıklı, ilerici ve insan fıtratına uygun bir dindir. Ve sadece doğru biçimde tanıtılması gerekir. Said İslam'ın geleceği hakkında ise şöyle diyor. Geleceği çok iyi ve aydın görüyorum. Dünya halkı İslam'a yöneliyor ve İslami uyanış dalgası ile birlikte bu yönelişin daha da arttığı anlaşılıyor. Biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna inanıyoruz. O zaman geleceğe bakışımız aydın ve müsbettir. Bu durum hiç kuşkusuz bizim İslam'a karşı sorumluluklarımızı da artırıyor. Yakında İslam dini bütün dünyayı saracaktır. Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi." Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih aleyhisselamdan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor: "Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam, "Allah'ım, umut ve arzuyu ona geri ver," şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam, yaşlı adamın yanına giderek, "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın," diye sorunca adam şöyle dedi: "Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki?" düşündüm. "Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli?" diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür." İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.